Gülün Adı, Umberto Eco, 40. Ayrım. 4. Gün, Akşam Duasından Sonra. William ile Atso bir kez daha labirente giriyorlar. Finis Afrika'nın eşiğine varıyorlar ama içeri giremiyorlar. Çünkü 4'ün birincisinin ve 4'ün yedincisinin ne olduğunu bilmemektedirler. Sonunda Atso'nun sevda hastalığı depreşiyor. Ama bu kez oldukça bilgince. Kitaplığa yaptığımız ziyaret saatler süren çabaya mal oldu. Sözcüklerle dile getirmek gerekirse yapmamız gereken denetim basitti. Ama yazıları okuyup geçitleri ve kör duvarları haritada işaretlemek, baş harfleri not etmek, labirentin açıklık ve çıkmazlarının el verdiğince çeşitli yolları izlemek çok uzun sürdü. Üstelik can sıkıcıydı. Acı bir soğuk vardı. Gece rüzgarsızdı ve ilk akşam bizi tedirgin eden o ince ıslıklar işitilmiyordu. Ama duvarlardaki yarıklardan nemli buz gibi bir hava sızıyordu. Ellerimiz uyuşmadan ciltlere dokunabilmek için yün eldivenler giymiştik. Ama bunlar kışın yazı yazmak için kullanılan parmak uçları açık eldivenlerdi. Ara ara soğuktan zıplayarak yarı donmuş ellerimizi lambanın alevine tutuyor, koynumuza sokuyor ya da birbirine sürtüyorduk. Bu yüzden işimizi sırasıyla tamamlayamadık. Durup dolapları karıştırıyorduk. William burnunun üstündeki yeni camlarla kitapları okumak için oyalanabiliyor, her başlığı okuyuşunda yapıtı bildiği ya da uzun zamandır aramakta olduğu ya da adını hiç duymadığı için büyük bir heyecan ve merakla sevinç çığlıkları atıyordu. Kısaca her kitap onun için bilinmeyen bir ülkede rastladığı bir masal hayvanı gibiydi. Bir el yazmasının sayfalarını çevirirken başkalarını aramamı buyuruyordu. Bak bakalım şu dolapta ne var? Ben heceleyerek ciltleri kaldırarak okuyordum. Beda'nın, Angloların tarihi, gene Beda'nın, tapınak mimarisi hakkında, taverneye dair, Dionysos şenliklerinin zamanı ve tarihi, ortografi, ölçü hesapları hakkında, Aziz Kutbert'in yaşamı, ölçü sanatı, doğal bu. Tümü de saygıdeğerin yapıtları. Bak bak şunlara bak. Retorik bilgisi hakkında, retoriğe ilişkin yapıtların yerlerinin belirlenmesi. Burada da birçok dil bilimci var. Priscian, Honoratus, Donatus, Victorinus, Metrorius, Etukes, Pocas, Asper. Tuhaf şey, Anglialı yazarların burada olduğunu sanmıyordum. Bakalım altta ne var? Hisperica Famina. Nedir bu? Bir İrlanda şiiri. Dinle. Dipnot. Orta çağda İrlandalı rahiplerin kullandıkları kendine özgü Latince ile yazılmış 6 mısralık bir şiir yer almaktadır. Anlamını kavrayamıyordum. Ama William okurken sözcükleri ağzında öyle yuvarlıyordu ki köpüklü dalgaların sesini duyar gibi oluyordu insan. Ya bu? Malbes Borule Aldaim. Şu sayfayı dinle. Bütün sözcükler aynı harfle başlıyor. Benim adalarımda yaşayan insanların hepsi de biraz kaçıktır dedi William övünçle. Şimdi de öteki dolaba bakalım. Virgilius. Burada ne arıyor? Virgilius'un nesi? Georgisler mi? Hayır. Epitomeme. Hiç duymamıştım. Bu Maron değil. Tuluslu Virgilius, retorikçi. Efendimizin doğuşundan 600 yıl sonra yaşamış. Büyük bir bilgi olarak ün yapmış. Burada diyor ki sanatlar, şiir, retorik, dil bilgisi, güzel konuşma, mantık ve geometridir. Ama hangi dilde yazıyordu? Latince. Ama kendi buluşu olan çok daha güzel bulduğu bir Latince. Şurayı oku. Diyor ki, gökbilim burçları inceler. Bu burçlar şunlardır. Mon, Men, Tonte, Piron, Damet, Parfella, Belgalis, Margalet, Lutamiron, Taminon, Rapalut. Deli miydi? Bilmiyorum. Benim adalarımdan değildi. Dinle bak ne diyor. Ateşi tanımlamanın 12 yolu vardır. Ama hiç kimse böyle konuşmuyor ki. İyi ki konuşmuyor. Ama öyle zamanlar oldu ki, dil bilimciler dünyanın kötülüğünü unutmak için çapraşık sorunlarla uğraşarak oyalanırlardı. İşittiğime göre o dönemde Gabundus ve Terentius adlı retorikçiler tam 15 gün 15 gece ego sözcüğünün hitap biçimi üstüne tartışmışlar, sonunda silaha sarılmışlardır. Bakın bu da öyle, dinleyin. Asmalar arasından maymunlarla yılanların başlarını uzattıkları, sebzelerden oluşmuş olağanüstü güzellikte resimlerle süslenmiş bir kitap yakalamıştım. Benim adalarım, dedi bir kez daha William yumuşak bir sesle. Bu uzak İrlanda'nın rahiplerine sert davranma. Eğer bu manastır varsa, eğer hala kutsal Roma İmparatorluğundan söz ediyorsak, bunu onlara borçluyuz. O sıralarda Avrupa'nın geri kalan bölümü bir yıkıntı yığınına indirgenmişti. Günün birinde Galya'da bazı papazların yaptıkları vaftizlerin tümünü de geçersiz saydılar. Çünkü bebekleri baba ve kız adına, doğrusu baba ve oğul adınadır, vaftiz ediyorlardı. Yeni bir sapkınlık uyguladıkları ve İsa'yı bir kadın olarak kabul ettikleri için değil, artık Latince bilmedikleri için. Salvatore gibi mi? Az çok. Kuzeyin en ucundan korsanlar nehirler boyunca Roma'yı yağmalamaya geliyorlardı. Puta tapanların tapınakları yakılıp yıkılıyordu. Hristiyan tapınakları ise daha ortada yoktu. Yalnız İrlandalı rahipler manastırlarında durmadan yazdılar, okudular, okudular, yazdılar, minyatürler yaptılar, sonra da hayvan derisinden yapılmış küçük gemilere atlayıp bu ülkelere doğru kürek çektiler. İncil'i öğrettiler. Sanki sizler inançsızmışsınız gibi. Anlıyor musun? Sen Bobbio'ya gittin. İrlandalı rahiplerden biri Aziz Colombano tarafından kuruldu bu kent. Bırak eskisini Avrupa'da artık hiç kimsenin bilmediğini görünce yeni bir Latince icat etmiş olsunlar. Onlar büyük insanlardı. Aziz Brenda'dan ta Biles adalarına dek geldi. Cehennemin kıyılarına yelken açtı. Orada bir kayaya zincirlenmiş olan Yahuda'yı gördü. Günün birinde bir adaya yanaştı, karaya çıktı. Orada bir deniz canavarı vardı. Kuşkusuz hepsi deliydi diye yineledi hoşnutlukla. Bu resimler, gözlerime inanamıyorum. Ne çok renk, dedim hoşnutlukla. Çok renkli olmayan bir ülkede biraz mavi ve bol bol yeşil. Ama burada durup İrlandalı rahipler üstüne tartışmanın sırası değil. Bilmek istediğim burada Anglikanlarla başka ülkenin dil bilimcileri arasında ne aradıkları. Haritana baksana. Neredeyiz şimdi? Batı kulesindeki odalarda. Şeritlerdeki yazıları da kopya ettim. Böylece kör odadan yedigen odaya giriliyor. Burada kulenin tek bir odasına geçiş var sadece. Kırmızı ile yazılmış harf. H harfi. Sonra odadan odaya geçerek kulenin içinde dolanıp kör odaya geri dönüyoruz. Harflerin sırası. Haklısınız. Hiberni. Eğer kör odadan yedigen odaya geri dönülürse Hibernia. Önceki üç odanın tümünde olduğu gibi burada da Apokalips'in baş harfi olan A harfi var. Sonra Ultima Thule'nin yazarlarının yapıtları geliyor. Sonra da dil bilimcilerle retorikçiler. Çünkü kitaplığı düzenleyen adamlar Toulouse'lu bile olsa bir dil bilimcinin İrlandalı dil bilimcilerle bir arada olması gerektiğini düşünmüşler. Bu bir ölçüt. Görüyorsun değil mi? Bir şeyler anlamaya başlıyoruz. İçeri girdiğimiz Doğu Kulesi'ndeki odalarda Fons diye okumuştuk ama ne demek bu? Haritanı iyi oku. Bundan sonra gelen odalardaki harfleri içeri giriş sırasına göre okumayı sürdür. Fons, Adeo. Hayır, Fons, Adea. U, doğudaki ikinci penceresiz oda. Bu odayı anımsıyorum. Belki de başka bir sıraya uyuyordur. Fons Adea'da, yani yeryüzü cennetinde ne bulduk? Bu odanın sunaklı ve gün doğusuna bakan oda olduğunu anımsa. Birçok İncil vardı orada. Bir de İncil'le ilgili yorumlar. Yalnızca kutsal yazılar. Görüyorsun, yeryüzü cennetine denk düşen Tanrı sözü ki herkes onun uzakta doğuda olduğunu söylüyor. Burada, batıda ise İrlanda var. Yani kitaplığın planı dünya haritasını mı gösteriyor? Olabilir. Kitaplarda geldikleri ülkelere ya da yazarların doğdukları ya da bu durumda olduğu gibi doğmuş olmaları gereken yere göre düzenlenmiş. Kütüphaneciler kendi kendilerine dil bilimci Virgilius'un yanlışlıkla Toulouse'da doğduğunu, onun Batı adalarında doğmuş olması gerektiğini söylemişler. Doğanın yanlışını düzeltmişler. Yürüyüşümüzü sürdürdük. Görkemli incillerle zenginleşmiş bir dizi odadan geçtik. Bunlardan biri benim hayal gördüğüm odaydı. Gerçekten de gene uzaktan ışığı gördük. William burnunu tutup küllerin üstüne tükürerek onu söndürmeye koştu. Ne olur ne olmaz diye odadan çabuk çabuk geçtik. Ama güneşe bürünmüş kadın ile rengarenk güzel incili ve canavarı orada görmüş olduğumu anımsıyordum. En son girdiğimiz odadan başlayarak odaların sırasını yeniden sapladık. Bu odanın kırmızı renkli baş harfi Y idi. Geriye doğru okuyunca Hispania sözcüğü çıktı. Ama her sözcüğün sonundaki A harfi aynı zamanda Hibernia sözcüğünün son harfi oluyordu. William'ın söylediğine göre bu, içinde çeşitli kitapları karışık olarak barındıran bazı odalarında var olduklarının belirtisiydi. Ne olursa olsun, Hispania işaretini taşıyan alan, bize tümü de çok güzel yapılmış, birçok el yazması İncil'le doluymuş gibi göründü. William bunun İspanyol sanatı olduğunu anladı. Belki de tüm Hristiyanlık dünyasında, Peygamberin kitabının kopyalarının ve onun sayısız yorumunun en büyük derlemesinin bu kitaplıkta olduğunu anladık. Libanalı Bitus'un İncil yorumuna koca koca ciltler ayrılmıştı. Metin az çok hepsinde aynıydı ama resimler zengin, akıl almaz bir çeşitlilikteydi. William, Asturias bölgesinin en büyük minyatürcüleri arasında saydığı bazı minyatürcülerin adlarını tanıdı. Magius, Facundus ve başkaları. Buna benzer gözlemler yaparak bir akşam önce yanından geçtiğimiz Güney Kulesi'ne vardık. Hispania'nın penceresiz S odası bir E odasına açılıyordu. Yavaş yavaş kulenin 5 odasının içinden dolaşarak başka çıkışı olmayan kırmızı bir L harfinin bulunduğu son odaya vardık. Tersinden okuduk. Leones çıktı. Leones, Güney, bizim haritamıza göre Afrika'dayız. Burada aslanlar var. İnançsız yazarların bunca metnini burada bulmamızın nedenini açıklıyor bu. Başkaları da var dedim dolapları karıştırarak. İbn-i Sina'nın El-Kanun Fit Tıp adlı yapıtı. Sonra bilmediğim çok güzel bir yazı ile yazılmış olan el yazması. Süslemelerine bakılırsa bir Kur'an olmalı. Ama ne yazık ki Arapça bilmiyorum. Kur'an mı? İnançsızların kutsal kitabı. Sapık bir kitap. Bizimkinden değişik bir bilgi içeren bir kitap. Onu buraya aslanların, canavarların bulunduğu yere niçin koyduklarını anlıyorsun değil mi? O kitabı canavarların üstünde görmemizin nedeni bu. Aralarında tek boynuzu da görmüştüm. Leones denen bu bölge, kitaplığı Kur'anların yalan saydıkları kitapları barındırıyor. Şuradaki nedir? Latince bunlar ama Arapçadan çevrilmiş. Eyüp el-Ruhavi, Kuduz'la ilgili bir inceleme. Bu da bir hazineler kitabı. Bu El-Hazen'in görünüşlere dairi. Görüyorsun, canavarlar ve yılanlar arasına Hristiyanların çok şeyi öğrenecekleri bilimsel yapıtları da koymuşlar. Kitaplık yapıldığı zaman böyle düşünüyorlarmış. Peki ama yılanlar arasına niçin içinde tek boynuz resmi olan bir kitap koymuşlar diye sordum. Anlaşılan kitaplığın kurucularının garip düşünceleri varmış. Uzak ülkelerde yaşayan, akıl almaz hayvanlardan söz eden bu kitabın da inançsızların yaydıkları yalanlar dağarcığının bir parçasını oluşturduğunu düşünmüş olsalar gerek. Ama tek boynuzlu yalan mı? Çok tatlı bir hayvan, üstelik simgesel. İsa'nın ve erdenliğin simgesi. Ancak ormana el değmemiş bir kız salarak avlanabilir. Hayvan onun tertemiz kokusunu alınca gidip başını onun kucağına koyar. Avcıların tuzaklarına kendiliğinden düşer. Öyle söyleniyor Atso. Ama birçokları bunun bir masal, puta tapanların bir uydurması olduğuna inanır. Ne hayal kırıklığı dedim. Bir gün ormandan geçerken bir tek boynuzluya rastlamak isterdim. Yoksa ormandan geçmenin ne tadı olur? Ama bu hayvanın var olmadığı söylenmiyor ki. Belki de bu kitapların betimlendiğinden farkıdır. Venedikli bir gezgin çok uzak ülkelere, neredeyse ta haritalarda sözü edilen Cennet Pınarı yakınlarına dek gitmiş ve orada tek boynuzlular görmüş. Ama onları hantal, kaba saba, çok çirkin ve kara bulmuş. Sanırım alnında tek bir boynuzu olan gerçek hayvanlar da onun gördüğü. Belki de hiçbir zaman tam anlamıyla yanılmayan antik bilim üstadlarının aslına uygun olarak betimledikleri hayvanın eşitiydi bunlar. Sonra bu betimleme yetkeden yetkeye bir dizi düşlemsel işlemden geçerek değişmiş. Böylece tek boynuzlular söylencelerde adı geçen beyaz, uysal, düzsel hayvancıklar olup çıkmışlar. Günün birinde bir ormanda bir tek boynuzlunun yaşadığını işitirsen sakın bir genç kızla gitme oraya. Bakarsın hayvan Venedikli'nin tanıklık ettiğine bu kitaptakinden daha çok benzer. Peki ama Tanrı antik bilim üstadlarına tek boynuzlunun gerçek yapısını nasıl açıklamış? Açıklama değil, yaşantı. Tek boynuzların yaşadığı ülkelerde ya da tek boynuzluların bizim kendi ülkelerimizde yaşadıkları zamanlarda dünyaya gelme şansına sahipmişler. Öyleyse sizin izlerinizi hep aradığınız antik bilime nasıl güvenebiliriz? Eğer bu bilgi bize onu böylesine keyfince yorumlamış olan yalan kitaplarca aktarılıyorsa? Kitaplar inanmak için değil, araştırmak için yazılır. Bir kitap karşısında onun ne dediğini değil, ne demek istediğini sormalıyız kendi kendimize. Kutsal kitapların eski yorumcuları bu düşünceye açık seçik sahiptiler. Bu kitapların sözünü ettikleri gibi bir tek boynuzlunun sağ töresel ya da alegorik ya da analojik bir gerçeği var. Ama tıpkı erdemliğin soylu bir erdem olduğu düşüncesinin gerçek olarak kalması gibi bir gerçektir o. Öteki üç gerçeği destekleyen sözel gerçeğe gelince, sözcüğün hangi ilk deneyden doğduğuna bakmak gerek. Üst anlamı iyi olarak kalsa bile sözel anlam tartışılmalıdır. Bir kitapta elmasın ancak bir keçinin kanıyla kesilebileceği yazılıdır. Büyük üstadım Roger Bacon bunun doğru olmadığını, çünkü denediğini, başarısızlığa uğradığını söylüyor. Ama eğer elmasla keçi kanı arasındaki bağıntının bir üst anlamı olsaydı, bu anlam değişmeden kalırdı. Öyleyse sözcükler yalan söylese de üst gerçekler dile getirilebilir dedim. Gene de şu tek boynuzlunun var olmaması ya da hiçbir zaman var olmamış olması ya da günün birinde var olamayacağı düşüncesi üzüyor beni. Her şeye yeten tanrısal güce sınırlar koymak doğru değildir. Tanrı isterse tek boynuzlular da var olabilir. Ama üzülme, gerçek varlıklardan değilse bile olası varlıklardan söz eden kitaplar da var onlar. Öyleyse Tanrı bilimsel bir erdem olan inanca başvurmaksızın mı okumalı kitapları? İki Tanrı bilimsel erdem daha kalıyor geriye. Olası olanın olması umudu. Ve olası olanın olduğuna yürek temizliğiyle inanmış olanlara karşı duyulan acıma. Ama eğer insanın usu yatmazsa tek boynuzu neye yarar? Venantius'un kardaki domuz ahırına dek uzayan ayak izleri benim ne işime yaramışsa o da o işe yarar. Kitaplardaki tek boynuz da tıpkı bir baskı gibidir. Eğer baskı varsa baskısı yapılan bir şeyin var olmuş olması gerekir. Ama siz baskısından farklı bir şey diyorsunuz. Elbette. Baskı her zaman baskısı olduğu varlıkla aynı biçimde olmaz. Bazen bir varlığın zihnimizde bıraktığı izlenimi ortaya çıkarır. Bir fikrin baskısıdır o zaman. Fikir, nesnelerin imidir. İmge fikrin imi, yani imin imidir. İmgeden varlığın kendisini değilse bile başkalarının edinmiş oldukları o varlığın kavramını elde edebilirim. Peki bu size yeter mi? Hayır. Çünkü gerçek bilim, imlerden başka bir şey olmayan kavramlarla yetinmemeli, nesneleri kendilerine özgü gerçekleri içinde ortaya çıkarmalıdır. Böylece izinden giderek zincirin ilk halkasındaki bireysel tek boynuzluya ulaşmak istiyorum. Tıpkı Venantius'un katilinin bıraktığı, birçoklarına götürebilecek olan, belirsiz imlerden tek bir bireye, katilin kendisine ulaşmak istediğim gibi. Ama bu her zaman kısa bir sürede ve başka imlerin aracılığı olmaksızın gerçekleştirilemez. Öyleyse ancak, yalnızca bana başka bir şeyden söz eden bir şeyden söz edebilirim. O da başka bir şeyden söz eder. Böylece gider. Peki son nesne, gerçek olan nesne yok mudur hiç? Belki de vardır. Bireysel tek boynuzlu. Hem kaygılanma. Şu günlerde rastlayacaksın ona. ne denli kara ve çirkin olursa olsun. Tek boynuzlular, aslanlar, Arap yazarlar ve genel olarak Araplar dedim bunun üzerine. Kuşkusuz burası, rahiplerin sözünü ettikleri Afrika. Kuşkusuz öyle. Öyle olduğuna göre de burada Tivolili Pasifiko'nun sözünü ettiği Afrikalı ozanları bulmamız gerek. Gerçekten de geldiğimiz yoldan geri dönüp yeniden L odasına girince bir dolapta Flora, Fronta, Apuleius, Martineus Capella ve Fulgentius'un kitaplarının bir derlemesini bulduk. 40. ayrımın sonu, sayfa 449, devamı 41. ayrımda.